Ayrım 18, Kongo'ya Ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 183, 42. bölüm. Condottiere gibi güçlü adamların himayelerinde bir metres olması bir zorunluluk, mekanizmanın çarkları için bir gereklilikti. Sadece Morvan dışında, ama bu başka bir meseleydi. Arabada Sophia Luwak'ın onu gözünde canlandırması yasakmış gibi bu gizemli kadın hakkında sadece birkaç kelime söylemişti. Montefiore klanı tarafından en iyi korunmuş sırdı. Bunun kanıtı da Luwak'ın daha önce bundan bahsedildiğini hiç duymamış olmasıydı. Keno, namı diğer Andrea Buscemi, Montefiore'nin gerçek kadınıydı. O ne patronun becerdiği bir sekreter ne de kapatma olarak tutulmuş bir sevgiliydi. Corriere della Sera'da tanınmış bir gazeteciydi. Özellikle Orta Doğu'daki birçok savaşla ilgili makaleler yazmış, bugün bile hala saygı gören bir kalemdi. Hiç evlenmemişti, çocuğu yoktu. Sanki bütün hayatı boyunca Condottiere'yi beklemişti. Sophia ondan gönülsüz bir şekilde bahsediyordu. Sebebi ise annesine olan saygısı değil. Aslında Montefiore'nin hayatını Kontes'le paylaşabilmiş olabilmesi onu şok ediyordu. Kaçırılmış bir fırsata babasının çıkmayı beceremediği yolculuğa üzülmesiydi. Sophia arabayı Santa Maria Novella semtinde Piazza della Repubblica'nın yakınlarına park etti. Sonra Via degli Strozzi'yi yürüdüler ve sağa döndüler. Daracık sokaklardan oluşan bir labirentin içinde kaybolmuşlardı. Bu akşam hava sıcak değildi, gece soğuk bir maden gibi şehri kaplayarak çöküyordu. Luwak Sophia'nın yanında kendini rahatsız hissediyordu. Eskiden çok sık yaptıkları gibi bu taştan yüzyılların arasında sessizce yürüyorlardı ama bu kez bir öfke duvarı onları ayırıyordu. İki ay önce İtalyan kadın ona şantaj yapmıştı, oysa kadını memnuniyetle pencereden aşağı atabilirdi. Lanet olsun! Burada birlikte ne yapıyorlardı? Burası. Kadın hiç duraksamadan şifreyi girdi. Sen onu iyi mi tanıyorsun diye sordu Luwak merdivene çıkarlarken. Sophia cevap vermedi. Aralıkları eşit olmayan basamakları dikkatli bir şekilde çıkıyordu. Yüzü karanlığın içinde kaybolmuştu. Merdiven sahanlığının ortasında eski sokak lambalarının ışığı duvarlarda baklava ve yıldız şeklinde yansımalar oluşturuyordu. Kapının önünde sanki bir iş görüşmesine ya da çocuklarının okul müdürüyle konuşmaya gelmiş gibi mantosu ile çantasını düzeltti. Luwak göz ucuyla onu izliyordu. Çok güzel bir İtalyan kadını ile bir Asya heykelinin karışımı, Gandhara'nın Greco-Budist heykellerini çağrıştıran bir bağdaşma. Onu hiç bu denli çekingen, ürkek görmemişti. ''Onu tanıyorsun değil mi?'' diye tekrar etti öfkelenerek. Kadın zili çaldı, sonra onun o asil soyunu hatırlatan büyüleyici, yüksekten bakan gülümsemesini takındı. ''O benim vaftiz annem.'' Luwak'ın başka soru soracak zamanı olmadı, kapı çoktan açılmıştı. ''Sophia, mia cara.'' Dipnot, İtalyanca sevgili çocuğum, yavrum anlamında. 43. Bölüm. Luwak iki kadının sevinçle ve ortak bir heyecanla sarmaş dolaş olduğu hole girdi. Kimse onunla ilgilenmediğinden hayranlıkla Andrea'yı incelemeye başladı. 60'larındaydı, ufak tefekti, inceydi. Modigliani tarzı uzun bir yüzü vardı. İri oval gözler, ince bir burun, neredeyse vahşi tutkulu bir hoşluğa sahip iyice belirgin dudaklar. Bir ikonaya has hatlara sahip bu yüz, küt kesim sedef grisi saçlarla çevreleniyordu. Şüphesiz Keno'nun çekiciliği yıllar geçtikçe daha da belirginleşmiş ortaya çıkmıştı. Kırışıklarına, cildinin kuruluğuna rağmen bir kurşun kalemle çizilmişçesine narin ve inceydi. Sophia eşini tanıştırdı. Anında kadın Luwak'ın tüylerini diken diken eden boğuk bir sesle onunla Fransızca konuşmaya başladı. ''Luwak!'' İçten gelen bir hareketle onun saçlarını okşadı. ''Benim küçük Luwak'ım, Giovanni bana sizden çok bahsetti.'' Ne söylemiş olduğunu öğrenmek isterdi. Kayınpederini pek tanımazdı. İtalya'nın onda yarattığı tek duygu da korkuydu. Kadın onları sarı toprak rengi çimento duvarları olan ferforje biblolarla dolu bir salona yönlendirdi. İçeriye kilise atmosferini andıran ağırbaşlı ve katı bir görkem hakimdi. Bir kanepeye oturdular. Ev sahibesi kahve hazırlamaya gittiğinde hiç konuşmadan sessizce beklediler. Sofya orada olmaktan gözle görülür derecede duygulanmıştı. Luwak ise bu kadar yıldan sonra eski karısının hayatının bu önemli parçasını keşfetmiş olmaktan dolayı hala şaşkındı. Elinde tepsisiyle gümüş, bakır, porselen geri döndü. Fincanları servis ederken Fransızca sordu. ''Cenaze töreni iyi geçti mi?'' ''Keno, ben sana...'' ''Biliyorum sevgili yavrum.'' Sonra kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıldandı. ''On y cosa a suo tempo, ciascuno al suo posto e un posticino per on y cosa.'' Bu İtalyan deyimi herkes işini yaparsa sorun çıkmaz anlamına geliyordu. Konu kapanmıştı. Metresin resmi cenaze töreninde yeri yoktu. ''Ajandasında yazdığına göre'' diye başladı Sofia. ''Son gece seninleymiş.'' Andrea gülümsedi. Üzüntüsü kilitli bir kapının ardında bir mahzenin derinliklerinde saklıydı. ''Soruşturma mı yapıyorsun?'' ''Sadece anlamak istiyoruz.'' ''Bunu polise söyleyecek misin?'' ''Elbette hayır ama sonunda öğreneceklerdir.'' ''Her halükarda annen onları bilgilendirecektir.'' Sesinde hiçbir düşmanlık yoktu. Sofia başka soru sormadı. Eğer Keno bir şeyler söylemek isterse bu onun kendi arzusuyla olacaktı. Luwak yan gözle onu inceliyordu. Koyu etek, dik yaka, siyah kazak, inci kolye. İtalyan usulü matem kıyafeti. Yolda gelirken Luwak Sofia'ya bir şans oyununu işaret eden Keno lakabının kökenini sormuştu. Giovanni zamanında onunla büyük ikramiyeyi kazandığını ileri sürmüşmüş. Açıklamanın yalınlığı ve doğallığı onun şaşkınlığını daha da arttırmıştı. Bu açıklamada kurnaz ve tehlikeli hurdacıdan eser yoktu. ''O gece uyumadı'' dedi sonunda Andrea alçak sesle, kaygılıydı. ''Nedenini biliyor musun? Ertesi gün onun kafasını çok kurcalayan bir randevusu vardı. Kiminle?'' ''Bilmiyorum, bana işlerini anlatmazdı. Sana kesinlikle her şeyi anlatırdı.'' Keno'nun dudaklarına gizemli ve bilgiçe bir gülümseme yayıldı. ''Isidoro Cabongo ismi size bir şey ifade ediyor mu?'' diye sormakta sakınca görmedi Luwak. ''Hayır.'' ''Trezor Mumbanza?'' ''O da hayır.'' ''Loran Binsingye?'' ''Bu isimleri hiç duymadım. Bunlar Afrikalı mı?'' ''Kongolu, evet.'' Bu kez Sofia araya girdi. ''Polis cinayetin babamın oradaki işleriyle alakalı olabileceğinden şüpheleniyor.'' Keno gözlerini fincanından ayırmadan ağır ağır kafasını salladı. Tüm bunlar sanki onu fazla ilgilendirmiyordu. ''En azından randevusunun nerede olduğunu biliyor musun?'' ''Kesinlikle hayır.'' ''Coltano'daki tüm hisselerini sattığını biliyor muydunuz?'' diye sordu Luwak her şeyi göze alarak. ''Evet, Giovanni yorulmuştu.'' diye yanıtladı kadın belli belirsiz bir şekilde elini sallayarak. ''Tahvilleri geri satın alma niyetinde olduğunu düşünüyor musunuz?'' Kadın Sofia'ya şefkatle baktı. ''Her zaman olduğu gibi, sizi, ablalarını ve seni korumak için en iyisi neyse onu yapardı.'' Sessizlik çöktü. Bir anda Luwak'ın aklına Condottiere'nin ona ne bırakmış olabileceği geldi. Çalışırken Luwak öldükten sonra arkasından sövmesinler diye vasiyetnamesinde metresinin adını bile anmayan birçok koca tanımıştı. ''Afrika koltanına hiç inanmıyordu.'' diye mırıldandı sonunda Keno. ''Medya H. Mehdi Kongo Savaşı'nı finanse etmekle suçluyordu. Büyük gruplar sonunda koltanı başka yerlerden tedarik etmeye başlamıştı. Çinliler bile bunu içinden çıkılması güç bir durum olarak görüyordu.'' Kadın gerçek konumunu açığa vuruyordu. Sofia'nın da söylediği gibi o Montefiore'nin işlerini konuştuğu tek kişiydi. Yükselen pazarların çarklarını ve dünyadaki kırılgan dengeleri bilen, uluslararası çatışmalar konusunda uzman bir gazeteci. ''Kuzey Katanga'daki yeni damarlardan bahsetmiş miydi?'' diye sordu Luwak. Kadının tüm sırlara vakıf olduğuna karar vermişti. ''Kuşkuluydu. Babanızın gerçeklerin yerine hayallerini koyduğunu düşünüyordu.'' Yine de bu damarların işletilmesi için ona destek oluyordu. Dostluktan. Sofya araya girdi, sesindeki sabırsızlık hissediliyordu.
Keno, babamın salı günü kiminle randevusu vardı?
İsimleri bilmiyorum. Kongo ile alakalı kişiler.
Eski karı kocalar göz göze geldi, hiçbir şey anlamıyorlardı.
Koltanla artık ilgilenmediğini söylemiştiniz diye belirtti Luwak.
Başka bir iş alanına girmişti.
Andrea içini çekti. Çok daha tehlikeli bir iş. Hikayenin bütün ironisi de burada. Babanızı eleştiriyordu ama ondan çok daha riskli bir yolu seçmişti.
Luwak koltuğunu öne doğru çekti. Kasiterit, altın, elmas.
Kadın gri gözlerini yavaşça ona doğru çevirdi. Çevrelerindeki tuhaf objelerin ferforjesiyle aynı renkteydi.
Kongo Kinshasa'yı biliyor musunuz?
Hayır. Orada çok daha kazançlı bir ticaret var.
Kafasının içi boş bir yumurtadan farksızdı.
Gerçekten anlamıyorum.
Savaşın 5 milyon insanın hayatına mal olduğu bir ülkede mi?
Ben...
Silahlar ragazzo, dipnot İtalyanca erkek çocuk, oğul anlamlarında. Giovanni Kongo'ya yasa dışı yollardan silah ticareti yapıyordu. Yakın zamanda Katanga'ya önemli miktarda bir teslimat yapmıştı.
44. Bölüm. Alın lambasının cılız ışığında Ervan Cathy Fontana'nın yüzünü inceliyordu. Şubat 1971 tarihli bu grup fotoğrafında ufak tefek esmer bir kız Doktor Fuamba'nın yanında duruyordu. Tek beyaz oydu. 2 ay sonra öldürülmüştü. Ervan teknede rastladığı bir rahibin gözlüklerini ödünç almıştı. Camları ayarlayarak onları büyüteç gibi kullanmayı başarmıştı. Bu yüzün şifresini çözmek istiyordu. Babasının duygularını da. Neden onu dövüyordu? Kız neden öldürülmüştü? Neden Morvan ondan hiç bahsetmemişti? Kedi gibi bir suratı vardı. Badem gözler, küçük bir ağız, az kavisli kalın kaşlar. Kara derili adamların ortasında çok minik ve çok ince görünüyordu. Kısa saçlarıyla yeni yetme bir kız sanılabilirdi. Ervan ihtiyarın zevklerini biliyordu. Kadınlarda sadece bakireliği, masumiyeti ve gençliği seviyordu. Cathy onu cezbedecek her şeye sahipti. Duruydu, heyecanlandırıcıydı, bütün cinsellik ve arzu düşünceleriyle çelişen esritici bir koku yayıyordu. Bir de bunlara gizemli kaçışların, kısa süreli ortadan kayboluşların yarattığı etki ekleniyordu. Güçlükle hatırlanan bir rüya gibiydi. Morvan o öfkeli, şiddet düşkünü adam katile mi dönüşmüştü? Cadaloz Maggie bir katil miydi? Ervan Döperneke'yi, psikiyatrı, işin içine dahil etmekle bir tereddüt yaşamıyordu. Gregoire'dan esirgemediği tedavileri, onun hakkında oluşturduğu şu dosyayı, lambasını söndürdü ve uyumaya çalıştı. Sivrisineklerden korunmak için bezden bir uyku tulumunun içine girmiş, sırtını kaptan köşküne dayamıştı. Mavnaları son anda yakalamak için yaptığı koşuyu hala bacaklarında hissediyordu. Geldiğinde salvo teknedeydi. Ervan kurallara uymamıştı, ölebilirdi. Bu akşam sarı mayo valiziyle ortadan kaybolmuştu. Bütün akşam fıstık çamı gibi dümdüz saçları olan bir muzikanaya, dipnot, Swahili dilinde genç kız anlamında, askıntı olmuştu. Kırmızı elbisesi içinde kahkahalarla gülen kız bir Maltalı'yı andırıyordu. Salva bir kadın avcısıydı. Bir keresinde bir barikatta briketlerden yapma duvarın arkasında işi bitirmek için Salvo'nun tırtıl satıcısı kadınla birkaç dakika konuşması yeterli olmuştu. Kaptan motorları stop etmişti. Ya akıntıdan faydalanmak istiyordu ya da mazot tasarrufu yapıyordu ya da görülmemek için bir önlemdi. Güvertedeki tüm ışıklar söndürülmüştü. Artık çevreden görülme tehlikesi kalmamıştı. Sessizlikleri zifiri karanlığın içinde kayboluyordu. Cırcır böceklerinin rahatsız edici zırıltısının yerine kara kurbağalarının kakafonisi alıyor, buna suyun kahkahaları ya da kaçamak şıpırtılar ekleniyordu.
Timsahlar diye sırıtıyordu Salva, gece avlanırlar, suya düşmenin sırası değil.
Şimdi kaygı verici başka bir konu içini kemiriyordu. Söylentiler mavnalarda kulaktan kulağa dolaşıyordu. Tutsilerden oluşan yeni bir öz savunma grubu Güney Kivu sınırını aşmıştı ve Lualaba'dan geçmeye hazırlanıyordu. Bu grubun adı Ölülerin Ruhu denilen birinin kendini general ilan etmiş ve en kaçık savaş baronlar arasında iyi bir yer edinmişti. Komutasındaki Yukarı Katanga Özgürlük Cephesi'ydi. Ayrıca bu yağmacıların Lontano'nun yıkıntıları arasına yerleştiği ve önemli miktarda silah tedarik ettiği de kulaklara fısıldanıyordu. "Eğer bu doğruysa," demişti Salvo, "Vintimille orada durmayacaktır." Ervan buna yarın karar verecekti. Şu an için hızları iyiydi. Ne arıza olmuştu, ne engelle karşılaşmışlardı, ne de mavna batmıştı. Araba yolculuğundan sonra teknenin üstünde her şeyin bu denli yolunda gitmesi onu şaşırtmıştı. Birden rüzgarlığa sabitlenmiş cibinliğin perdesi bir kukla tiyatrosunun perdesi gibi açıldı. Salvo içeri daldı. Valizi koltuğunun altındaydı. Gözleri kan çanağı gibiydi. Teni terden parlıyordu.
"Sen hiç durmaz mısın?"
"Bu Afrikalı tarzı."
Arıtılmış su dolu şişeyi kaptı ve bir dikişte içti. Bitkin, suyu sıkılmış ve elbette boşalmış gibiydi. "Şimdi tam zamanıydı. Salvo, sana bir sorum var."
"Dinliyorum şef."
"Valizinin içinde ne var?"
"Devlet sırrı şef."
"Tehlikeli yerlere gideceğiz. Ben kiminle ya da daha çok neyle yolculuk ettiğimi bilmek istiyorum." Sarı mayı ondan yana bir bakış attı. Sanki Ervan'a güvenip güvenemeyeceğini tartıyordu. Sonunda kurnaz bir gülümsemeyle harekete geçti.
"Korkma şef, o bizim seyahat sigortamız," dedi elini tişörtünün altına sokarken.
Bir zincire bağlı bir anahtar çıkardı. Entrikacı tavırla gözleri çevreyi hızla taradıktan sonra valizin kilitlerini açtı. İçi naylon gıda poşetlerine yerleştirilmiş dolar tomarlarıyla doluydu. Hepsi gıcır gıcır, çok miktarda $100'lık banknot. Bu servetin yanında kendisininkiyle aynı model, bataryası ve anteniyle bir iridyum vardı.
"Ne kadar var?" diye sordu Ervan şaşkınlıkla.
"300 bin.
"Bu kadar parayla ne halt ediyorsun?"
"Dağılacak sesle konuş, teslimat yapıyorum."
"Kime?"
"Tutsilere."
"Hangilerine?"
"YKÖC Tutsilerine."
Ervan bu ana kadar siyahi tarafından ne derece kandırılmış olabileceğini düşünüyordu.
"Bunlar sözüm ona Lontano'da olanlar mı?"
"Odadalar şef."
"Ve silahları da teslim aldılar."
"Teslim aldılar."
"Nehri geçecekler mi?"
"Deneyecekler."
"Onlarla temas halinde misin?"
"Onlara götürdüğüm şeyden dolayı böylesi daha iyi."
"Onlarla buluşacak mısın?"
"Eğer Tanrı bizi korursa."
Salvo haklıydı, bu para sigorta değerine sahipti ama aynı zamanda iyi bir potansiyel bela kaynağıydı.
"Peki silahın yok mu?"
"Bu ölülerin ruhunun parası, kimse ona dokunmaya cesaret edemez."
Ervan farkında olmadan kafasını salladığını hissetti.
"Bu para tam olarak ne için?"
"Bilmesen daha iyi patron."
"Koltan için bir ödeme mi? Ya da kasiterit ya da altın için.
Tutsiler daha şimdiden birçok maden ocağını işletiyorlar. Lubum'daki yabancı ticaret acentelerine teslim ediyorlar. Ben parayı getiriyorum."
"Ne olursa olsun, bana ne."
Ervan çuvalların üstüne uzandı, ellerini ensesinde birleştirdi. Sonuçta bu valiz iyi bir haberdi. Böyle bir malla son barikatları geçip rahibe Hildegard'a ulaşacağından emindi. Dönüş kuşkusuz daha karmaşık olacaktı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 192.